Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündemini arka plan okumalarıyla değerlendirmeye çalıştığımız yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren, bizlerle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Küresel ölçekte jeopolitik fay hatlarının yeniden harekete geçtiği, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Asya Pasifik'ten Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada güvenlik dengelerinin sorgulandığı, ittifakların yeniden şekillendiği ve yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Artık yalnızca büyük güçler değil, bölgesel aktörler de kendi güvenliklerini yeniden tanımlamanın ve yeni güvenlik mimarileri oluşturmanın yollarını arıyor. Tam da böyle bir konjonktürde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan Üçlü Savunma Anlaşması uluslararası kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Bu anlaşma yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Orta Doğu'nun gelecekteki güç dengelerine ilişkin önemli soruları da beraberinde getiriyor. Peki Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı aynı savunma çatısı altında buluşturan bu anlaşma neyin habercisi? Yeni bir bölgesel güvenlik mimarisinin mi? Amerikan güvenlik şemsiyesine olan bağımlılığı azaltmaya yönelik yeni bir arayışın mı? Yoksa uzun zamandır tartışılan İslami NATO'nun ilk adımının mı? Bu yeni denklemde Mısır nerede duruyor? İran neden bu yaklaşımı yakından takip ediyor? Batı dünyası ve özellikle Washington bu yeni güvenlik arayışını nasıl okuyor? Ve belki de en kritik soru şu, işgal devleti açısından asıl endişe kaynağı ne? Mekke Anlaşması gerçekten de İsrail'in korktuğu bölgesel yalnızlaşmanın başlangıcı olabilir mi? Bugün sınır ötesinde Mekke'de atılan imzanın sınırlarını aşarak ortaya çıkardığı yeni jeopolitik denklemi konuşacağız. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mekke'den yükselen bu yeni güvenlik ortaklığı bölgenin güç dengelerini değiştirebilir mi? İttifak genişler mi? Mısır bu yapının parçası olur mu? Ve en önemlisi Mekke'de atılan bu imza İslam dünyasının kendi güvenliğini üretmeye yönelik daha büyük bir projenin başlangıcı olabilir mi? Tüm bu soruların cevaplarını gelişmelerin arka planına bakarak birlikte arayacağız sevgili dinleyenler. Evet, sınır ötesi başlıyor. ...7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de 3 ülkenin liderleri bir araya geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Ve ortaya yalnızca yeni bir diplomatik belge değil, Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açan bir savunma anlaşması çıktı. Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi şu oldu. 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, 3'üne birden yapılmış saldırı kabul edilecek. Bu cümleden hareketle şu sorular gündeme taşındı. Acaba yeni bir NATO kuruluyor denilebilir mi? Bu anlaşma gerçekten bir İslami NATO'nun çekirdeği olabilir mi? Yoksa henüz askeri anlamda bağlayıcılığı ve uygulama mekanizmaları yeterince belirgin olmayan, daha çok siyasi ve stratejik bir caydırıcılık anlaşmasından mı söz ediyoruz? Peki neden Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ve neden şimdi? Neden Mekke? Bu ittifak kime karşı? İran'a mı? İsrail'e mi? Bölgedeki vekil güçlere mi? Yoksa asıl hedef yıllardır Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini dış aktörlere bağımlı kılan düzeni değiştirmek mi? Ve belki de en kritik soru, Mekke anlaşması işgal devleti açısından gerçekten bir kabusa dönüşebilir mi idi sevgili dinleyenler? Bu dosyada bütün bu soruların peşine düşeceğiz ama önce anlaşmanın ne söylediğine bakalım. Mekke Anlaşması tam olarak ne getiriyor? Anlaşmanın temel mantığı oldukça açık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan birine yönelik silahlı saldırı diğer iki ülkeyi de ilgilendiren ortak bir saldırı olarak değerlendirilecek. Bu yönüyle anlaşma NATO'nun 5. maddesini hatırlatıyor. NATO'nun 5. maddesindeki temel mantıkta bir üyeye yönelik silahlı saldırının bütün ittifaka yönelik saldırı kabul edilmesi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu benzerliğe özellikle dikkat çekiyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var sevgili dinleyenler. Benzerlik aynı şey demek değil. NATO'nun arkasında onlarca yıllık kurumsal yapı, ortak komuta mekanizması, ortak operasyon planları, tatbikatlar, kuvvet yapıları ve yerleşmiş askeri prosedürler bulunuyor. Mekke Anlaşması ise henüz kuruluş aşamasındaki bir yapı. Dolayısıyla bugün itibariyle ortada NATO'nun Orta Doğu'daki birebir karşılığı yok. Mekke Anlaşması kolektif savunma ilkesini benimsemiş olsa da henüz NATO'nun sahip olduğu bütünleşik askeri mimariye ulaşmış değil. Anlaşma sonrasında yapılan değerlendirmelerde de benzer bir noktaya işaret ediliyor aslında. Anlaşmanın sembolik ve siyasi önemi yüksek olmakla birlikte somut askeri yükümlülüklerin ayrıntıları henüz net değil. Yani bugün için daha doğru ifade şu olsa gerek. Mekke Anlaşması bir NATO değildir. Fakat kolektif savunma mantığını merkeze alan ve ileride daha kurumsal bir güvenlik mimarisine dönüşebilecek bir başlangıç olarak değerlendirmek çok daha yerinde olur. Peki bir ülkeye saldırı olursa Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hemen savaşa mı girecek? Anlaşmayla ilgili en fazla yanlış anlaşılmaya müsait konu bu. Bir ülkeye saldırı gerçekleştiğinde diğer iki ülkenin otomatik olarak savaşa girmesini zorunlu kılan ayrıntılı bir mekanizma henüz ortaya konmuş değil. Hakan Fidan'ın açıklamalarına göre anlaşma şu aşamada genel yükümlülükler getiriyor. Saldırıya uğrayan ülkenin yardım talebinde bulunması ve ihtiyacını belirlemesi gerekiyor öncelikle. Bu yardımın biçimi de değişebilir. İstihbarat olabilir, lojistik destek olabilir, mühimmat olabilir, hava savunma desteği olabilir. Daha ileri aşamada askeri birlik desteği de gündeme gelebilir. Dolayısıyla anlaşmanın mantığı bir saldırı olduğu ertesi gün 3 ordu birlikte savaşa girdi şeklinde işlenmiyor. Daha çok birimize saldırırsanız karşınızda yalnızca bir ülke değil, 3 ülkenin ortak caydırıcılık kapasitesini bulursunuz mesajını veriyor. Bu ittifak. Bu ayrım çok önemli elbette çünkü ittifakın asıl gücü belki de savaşmakta değil, savaşı gereksiz hale getirecek kadar maliyeti göstermekte. Neden Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan? Burada anlaşmanın belki de en dikkat çekici tarafına geliyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü bu üç ülkenin birbirini tamamlayan üç farklı güç kapasitesi var. Suudi Arabistan sermaye, enerji, coğrafya ve diplomatik ağırlık. Türkiye askeri tecrübe, savunma sanayi, teknoloji ve NATO deneyimi. Pakistan ise nükleer caydırıcılık, büyük askeri kapasite ve Güney Asya'daki stratejik derinlik. Bu nedenle bazı analizlerde üçlü yapı birbirinin eksiklerini tamamlayan bir stratejik üçgen olarak değerlendiriliyor. Bu durum para, akıl ve stratejik güç şeklinde tarif ediliyor. Burada asıl mesele üç ülkenin askeri kapasitesini matematiksel olarak toplamak değil. Asıl mesele şu, bu üç farklı kapasite ortak bir stratejik sisteme dönüştürülebilir mi? Eğer dönüştürülebilirse ortaya yalnızca bir savunma anlaşması değil, yeni bir bölgesel güç merkezi çıkabilir. Bu ittifakı ortaya çıkaran jeopolitik konjonktür ne diyor peki? Anlaşmayı yalnızca 7 Ağustos'ta imzalanan bir belge olarak okumak eksik kalır sevgili dinleyenler. Çünkü anlaşmanın arkasında birkaç yıllık bir güvenlik krizinin birikimi var. Orta Doğu'da güvenlik dengesi ciddi biçimde sarsıldı, malum olduğu üzere. İran ile ABD arasındaki çatışmalar, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları, Yemen ve Husiler üzerinden Kızıldeniz ve Babul Mendeb'deki güvenlik sorunları, işgal devletinin bölgedeki yayılmacı politikaları ve yine bu noktada Katar'ı hedef alacak kadar gözünün dönmüş olması, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan krizler ve bütün bunların ortasında çok daha önemli konu, ABD'nin güven vermeyen güvenlik mimarisinin son süreçte çökmüş olduğunun net bir çekimde görülüyor olması. Körfez ülkeleri artık ABD'nin tek güvenlik sağlayıcısı olduğu modeline yaslanmak istemiyor. Dolayısıyla üçlü anlaşma bölge ülkelerinin Washington'a olan güvenlik bağımlılığını azaltmaya yönelik arayışın bir sonucu. Burada çok önemli bir dönüşüm görüyoruz. Şimdiye kadar güvenlik ithal eden ülkeler artık kendi güvenliklerini üretmeye çalışıyor. Bu anlaşma ABD'ye karşı mı? Bunu söylemek elbette kolay değil. En azından bugün için bunu böyle tanımlamak doğru değil, ifadelerini kullanmak daha yerinde olur. Çünkü üç ülkenin de ABD ile önemli ilişkileri bulunuyor. Türkiye NATO üyesi, Pakistan ABD ile askeri ve diplomatik ilişkileri olan bir ülke. Suudi Arabistan ise onlarca yıldır Washington'ın en önemli bölgesel ortaklarından biri. Dolayısıyla bu üç ülkenin aynı anda ABD karşıtı bir askeri blok oluşturduğunu söylemek gerçekçi olmaz elbette. Daha doğru ifade şu olabilir belki, bu anlaşma ABD'nin alternatifi olmaktan önce ABD'ye bağımlılığın alternatifini olma arayışıdır tanımlaması daha yerinde olur. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var, zira Washington açısından da ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor bu vesileyle tabii ki. ABD bölgedeki güvenlik yükünün daha fazlasını bölgesel ortaklarına devretmek ister. Güçlü bölgesel aktörlerin ortaya çıkmasını teşvik etmiş olur. Fakat bu aktörler güçlendikçe ABD'ye olan güvenlik bağımlılıkları da azalabilir elbette. Bu durum açık bir paradoksa işaret ediyor ifade ettiğimiz gibi. Dolayısıyla Washington'ın önündeki soru şu olabilir: bölgesel ortaklarını güçlendirirken onların stratejik özelliği de güçlendiriliyor olabilir mi? Peki ittifak kime karşı? Bu soru anlaşmanın bütün tartışmalarının merkezinde bulunuyor. İran mı, İsrail mi yoksa ABD mi? Aslında en sağlıklı cevap şu olsa gerek: İttifakın resmi olarak belirlenmiş bir düşmanı yok. Üç ülke de anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak uluslararası siyasette bir ittifakın resmi söylemi kadar ortaya çıktığı ortam da önemlidir elbette. Bu anlaşma İran'ın bölgesel etkisinin tartışıldığı, işgal devletinin saldırılarının genişlediği, Körfez güvenliğinin kırılganlaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Dolayısıyla ittifakın birden fazla tehdit algısına cevap verdiğini de söylemek mümkün. Resmi açıklamalarda doğrudan düşman tanımı yapılmasa da Suudi Arabistan kamuoyunda anlaşma çoğunlukla İran'a karşı bir ittifak olarak yorumlanıyor. Amaç İran'ı caydırmak, enerji güvenliğini korumak ve propaganda mücadelesinde siyasi ağırlık kazanmak olduğu ileri sürülüyor Suudi Arabistan medyasında. Tabii anlaşma yalnızca İran karşıtlığına indirgenmiyor. İsrail'in tek hakim güç olmasını engellemek ve güvenliğin batıya bağımlı bir hizmet değil, bölgesel bir sorumluluk olduğunu göstermek de hedefler arasında zikrediliyor. Kime karşı değil, neye karşı yaklaşımı burada özellikle dikkat çekici. Bu bakış açısına göre ittifak güvenlik bağımlılığına, stratejik boşluğa, devletlerin parçalanmasına, milis yapıların oluşturduğu tehditlere, enerji ve deniz ulaşımının güvenliğinin bozulmasına, dış müdahaleye karşı bir kolektif caydırıcılık mekanizması olarak görülüyor. Bu yaklaşım ittifakı doğrudan İran veya İsrail karşıtı bir blok olarak tanımlamaktan daha isabetli bir yorum olarak ön plana çıkıyor. O halde İran neden rahatsız? Çünkü ittifakın resmi olarak İran'ı hedef almaması İran'ın bundan etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Tahran açısından mesele şu: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan gibi üç önemli ülke arasında güvenlik koordinasyonu artıyor. Bu ülkelerin askeri kapasitesi birleşiyor. Suudi Arabistan'ın İran'a karşı savunma kapasitesi güçleniyor. Türkiye'nin teknolojik ve askeri kapasitesi devreye giriyor. Pakistan ise stratejik caydırıcılığıyla üçgenin üçüncü ayağını oluşturuyor. İran'ın bazı yetkilileri anlaşmanın güvenlik sağlayamayacağını ve Riyad'ın dış ittifaklara bel bağlamaması gerektiğini savunuyor. Fakat aynı zamanda Tahran'ın böyle bir yapının kendi bölgesel hareket alanını ve nüfuzunu daraltabileceğinin farkında olduğu görülüyor. Burada ilginç olan şu sevgili dinleyenler: Ankara ve Riyad İran'a açıkça güvence vermeye çalışıyor. Bu anlaşma size karşı değildir diyor. Bu söylem önemli. Çünkü Türkiye ve Suudi Arabistan İran'la tamamen kopmuş bir ilişki istemiyor. Dolayısıyla Mekke Anlaşması'nın geleceğinde İran'la ilişkilerin nasıl yönetileceği belirleyici olacak demek mümkün. Bu noktada konunun en tartışmalı sorusuna gelecek olursak, Mekke Anlaşması İsrail'in kabusu olacak mı? Potansiyel olarak evet, fakat bugün için henüz değil sevgili dinleyenler. Üç ülkenin savunma anlaşması imzalaması İsrail'in askeri kapasitesini bir anda ortadan kaldırmayacak kuşkusuz. Fakat işgal devleti açısından daha uzun vadeli bir risk dillendiriliyor. O risk de bölgesel izolasyon. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme konusundaki mesafesi ve Pakistan'ın zaten İsrail'i tanımayan konumu ve bu üç ülkenin ileride başka Müslüman ülkeleri de içine alan bir güvenlik mimarisi oluşturması söz konusu. Bu senaryo gerçekleşirse işgal devletinin bölgesel stratejisi açısından çok daha ciddi bir değişim ortaya çıkabilir. Uluslararası yorumlarda da ittifakın İsrail açısından doğrudan bir askeri saldırı tehdidinden çok bölgesel güç dengelerinin değişmesi bakımından önem taşıdığı değerlendiriliyor. anlaşmanın İran dengesi üzerinden İsrail'in güvenlik hesaplarını etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla Mekke Anlaşması, işgal devletinin bugünkü askeri hakimiyetinin kabusu değil, İsrail'in gelecekteki bölgesel yalnızlaşma ihtimalinin habercisi olabilir. İslami NATO benzetmesi ne kadar doğru? Bu ifade medyada çok kullanılıyor. Bugün için Mekke Anlaşması eşittir İslami NATO demek teknik açıdan doğru değil. NATO'nun ortak komuta yapısı, askeri planlama sistemi, ortak kuvvetleri, standartları, tatbikat mekanizmaları, bütçe sistemi, kriz yönetim prosedürleri var. Mekke Anlaşması ise henüz bunların tamamına sahip değil. Fakat İslami NATO'nun çekirdeği de olabilir mi sorusu daha farklı. Buna evet ihtimal var denilebilir. Çünkü anlaşma başka ülkelerin katılımına açık bir vizyon taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında ileride başta Mısır olmak üzere başka ülkelerin katılımının gündeme geleceği ifade edildi. Bu ittifak nereye kadar genişleyebilir? Burada üç farklı senaryo düşünülebilir sevgili dinleyenler. Birinci senaryo üçlü yapı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı kendi aralarında işletir. Bu durumda üçlü ama sınırlı bir stratejik ortaklık ortaya çıkar. İkinci senaryoda ise Arap ve İslam güvenlik ağının oluşması. Mısır, Katar, Ürdün, Azerbaycan ve bazı körfez ülkeleri farklı seviyelerde bu ittifaka katılabilir. Bu durumda Mekke Anlaşması bölgesel güvenlik ağının merkezine dönüşebileceği varsayılıyor. Üçüncü senaryo ise İslami NATO. Çok sayıda Müslüman ülke ortak savunma mekanizmasına dahil olur. Ortak komuta, istihbarat ve savunma sanayisi sistemi oluşur. Ve işte o zaman Orta Doğu'da gerçekten yeni bir güvenlik mimarisi kurulmuş olabileceği belirtiliyor. Ancak üçüncü senaryonun önünde çok ciddi siyasi engeller var kuşkusuz. Çünkü Müslüman ülkelerinin tamamının dış politika öncelikleri bir hayli farklı sevgili dinleyenler. Mekke Anlaşması gerçekten İslam dünyasının kendi güvenliğini üretmesi anlamına geliyor mu? Anlaşmanın en büyük stratejik anlamı belki de burada. Son 100 yılda İslam dünyasının güvenlik mimarisinin büyük bölümü dış aktörlerin oluşturduğu sistemlere bağlı kalmıştı. NATO, ABD üsleri, batılı silah sistemleri, dış istihbarat ağları, dış güvenlik garantileri. Şimdi ise yeni bir düşünce ortaya çıkıyor. Kendi güvenliğimizi ne kadar kendimiz üretebiliriz sorusu Orta Doğu'nun gündeminde. Mekke Anlaşması'nın gerçek önemi belki de burada yatıyor. Bu nedenle anlaşmayı sadece 3 ülkenin askeri paktı olarak değil, bölgesel güvenliğin üretim biçimine ilişkin bir arayış olarak görmek gerekiyor. Peki gerçek bir İslami NATO ne zaman kurulmuş sayılır? Bunun için sadece siyasi bildiri yeterli değil elbette. En azından şu mekanizmaların oluşması gerekiyor. Bir ortak savunma konseyi, bir genel sekreterlik, ortak erken uyarı sistemi, ortak istihbarat ağı, ortak hava savunma sistemi, düzenli ortak tatbikatlar, ortak askeri standartlar, savunma sanayi, ortak üretim projeleri gibi, ortak lojistik merkezleri, kriz anında çalışacak ortak karar mekanizması ve belki de uzun vadede ortak askeri komuta yapısı. Bunlar oluşursa İslami NATO kavramı artık sadece bir medya benzetmesi olmaktan çıkabileceğine vurgu yapılıyor bu noktada sevgili dinleyenler. Mısır ittifaka neden katılmadı sorusu da çok sorgulanıyor. Mısır olmadan Arap-İslam merkezli kapsamlı bir güvenlik mimarisinin coğrafi ve askeri ağırlığı eksik kalacağı muhakkak. Çünkü Mısır, sevgili dinleyenler, Arap dünyasının en büyük askeri güçlerinden biri. Süveyş kanalına sahip, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan stratejik konumda. Arap dünyasında diplomatik ağırlığı yüksek. Dolayısıyla Mısır'ın katılması halinde Mekke Anlaşması'nın jeopolitik kapasitesi ciddi biçimde artabilir. Peki neden henüz yok Mısır bu ittifak dahilinde? Burada çeşitli faktörler dillendiriliyor. Ekonomik bağımlılıklar, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkiler, Suudi Arabistan'la ilişkiler, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geçmişten gelen yükleri gibi maddeler sıralanıyor bu noktada. Ve Kahire'nin farklı aktörlerle aynı anda dengeli ilişki kurma isteğinin de altı çiziliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerin Mısır'ın stratejik tercihlerini etkilediğinin altı çiziliyor. Kimi değerlendirmelerde örneğin Middle East Eye'ye yansıyan bir analizde Ankara'nın baskısına rağmen Riyad, Mısır'ın pakta dahil edilmesini istemediği vurgulanıyor. Bunun nedeni ise Suudi yönetiminin Kahire'nin stratejik ve askeri değerini artık eskisi gibi görmemesi ve Sisi yönetimine duyulan güvensizlik. Söz konusu analize göre Riyad, Mısır'a milyarlarca dolar destek vermesine rağmen Yemen'deki savaşta ve İran'a karşı pozisyonlarda Mısır'ın minimal ve güvenilmez rolünden rahatsız. Ayrıca Mısır'ın Abu Dhabi ile yakın ilişkileri Riyad'da şüphe uyandırıyor. Türkiye, Mısır'ı doğal ortak olarak gördü ve katılım için çaba harcadığı da vurgulanıyor. Ancak Suudi kaynaklar Mısır'ın kendisinin reddettiği iddiasını gülünç buluyor. Asıl karar Riyad'dan geldiğini belirtiyor Middle East Ay'ın değerlendirmesine göre. Mısır, evet, geçmişte Körfez için merkezi bir askeri ortakken artık bölgesel düzenin kenarına itilmiş durumda sevgili dinleyenler. Bu da bir vaka. Suudi sosyal medyasında da Mısır'ın anlaşmaya dahil edilmesine karşı güçlü bir tepki dikkat çekiyor. Suudi kaynaklar kapının tamamen kapanmadığını, ileride değişim olursa Mısır'ın katılımının yeniden gündeme gelebileceğini de vurguluyor. Bu arada geçmişte dillendirilen kimi analizlerde Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan hattının İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri eksenine karşı alternatif bir güç merkezi oluşturabileceği ileri sürülmüştü. Örneğin Mayıs 2026'da yayınlanan bir değerlendirmede Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın bir tarafta, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer tarafta şekillenen yeni bir bölgesel rekabet ekseninin ortaya çıkabileceği savunulmuştu. Ancak burada da dikkatli olmak gerekiyor. Bölgede henüz iki resmi blok oluşmuş değil. Daha çok birbirinden farklı güvenlik, ekonomik ve diplomatik ağların kesişmesi söz konusu. Dolayısıyla Mekke Anlaşması'nı İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına karşı kurulmuş karşı ittifak şeklinde tanımlamak doğru olmayabilir. Ama bu yönde bir jeopolitik rekabet ihtimalinin oluştuğunu da söylemek mümkün. Batı dünyası bu ittifaka nasıl bakıyor? Batı dünyasında ilk dikkat çeken konu anlaşmanın ABD'nin bölgedeki rolü açısından ne anlama geldiği noktasındaydı. Çünkü 3 ülkede ABD'nin düşmanı değil. Bu nedenle Batı açısından mesele yeni bir anti-Batı ittifakı mı kuruluyor sorusundan ziyade bölgesel ortaklar güvenliklerini giderek daha fazla kendileri mi üretmek istiyor sorusuna dönüşmüş durumda. Bu noktada Batı'daki analizlerin önemli bir bölümü temkinli. Örneğin Chatham House'da daha anlaşmanın üçlü hale gelmesinden önce Türkiye'nin Suudi Arabistan-Pakistan hattına katılma ihtimalini Ankara'nın farklı güç merkezleri arasında manevra alanı oluşturma stratejisi olarak değerlendirilmişti. Bu bakış açısına göre Türkiye'nin amacı NATO'dan kopmak değil, tam tersine NATO üyeliğini korurken bölgesel seçeneklerini artırmak. Bu Türkiye'nin son yıllardaki çok yönlü dış politika çizgisiyle de uyumlu. Amerika bu ittifaktan rahatsız mı peki? Şu aşamada ABD karşıtı bir blok değerlendirilmesi yapılmıyor az önce ifade ettiğimiz gibi. Hatta Washington açısından anlaşmanın bazı olumlu tarafları bile olabileceği vurgulanıyor uluslararası yapılan değerlendirmelerde. Çünkü daha güçlü bölgesel ülkeler kendi güvenliklerini daha büyük bölümünü üstlenirse ABD'nin doğrudan askeri yükü azalabileceğine vurgu yapılıyor. Fakat ABD açısından uzun vadeli risklere de işaret ediliyor bu noktada. Bu ülkeler kendi savunma sanayilerini geliştirir, kendi istihbarat ağlarını kurar, kendi hava savunma sistemlerini entegre eder, yine kendi ortak operasyon mekanizmalarını oluşturur, kendi savunma tedarik zincirlerini kurarsa o zaman Washington'ın bölgesel nüfuzunun azalabileceğini işaret ediliyor. Bu durum Washington açısından paradoks şeklinde tarif ediliyor. Dolayısıyla ABD'nin önündeki temel mesele bölgesel güçlerin güçlenmesi mi, yoksa bu güçlerin kendi başlarına stratejik merkez haline gelmesi mi sorusu çok daha ön plana çıkartılarak sorgulanıyor. Türkiye'nin bu ittifaktaki rolü ne olacak? Türkiye'nin rolü diğer iki ülkeden biraz farklı yorumlanıyor. Suudi Arabistan ittifaka finansal ve jeopolitik ağırlık kazandırıyor. Pakistan stratejik caydırıcılık ve askeri derinlik sağlıyor. Türkiye ise savunma teknolojisi, operasyonel tecrübe ve kurumsal askeri kapasite sağlıyor. Türkiye'nin NATO deneyimi burada çok önemli. Çünkü Ankara sadece büyük bir orduya sahip değil. Aynı zamanda İHA teknolojisi, elektronik harp, deniz platformları, füze sistemleri, hava savunma komuta kontrol savunma sanayi üretimi gibi alanlarda giderek daha fazla kapasite üreten bir ülke. Bu nedenle Türkiye'nin ittifaktaki rolü yalnızca asker göndermekten çok daha önemli bulunuyor. O da ortak savunma ekosisteminin teknolojik omurgasını oluşturmak. Türkiye'nin NATO tecrübesi ve savunma sanayi kapasitesi bu nedenle öne çıkartılıyor. Pakistan'ın nükleer gücü ittifakın nükleer şemsiyesi olacak mı? Bu soru da çok soruluyor ve tartışılıyor sevgili dinleyenler. Pakistan'ın nükleer gücü ittifakın stratejik ağırlığını elbette artırıyor. Fakat anlaşmada açıkça Pakistan'ın nükleer silahları Türkiye ve Suudi Arabistan'ın kullanımına açılmıştır şeklinde bir maddede bulunmuyor. Bu nedenle Pakistan'ın nükleer şemsiyesi artık Türkiye ve Suudi Arabistan'ı kapsıyor demek şu aşamada doğru değil. Bununla birlikte nükleer kapasitenin varlığı saldırgan açısından psikolojik ve stratejik hesaplamayı da değiştiriyor elbette. Bu da ittifakın caydırıcılığını artıran faktörlerden biri. Pakistan'ın nükleer kapasitesinin önemini vurgularken bunun otomatik bir nükleer şemsiye olarak yorumlanmaması gerektiğine özellikle dikkat çekiliyor. Bu ittifakın en büyük gücü ne? İttifakın en büyük gücü tamamlayıcılık olduğu vurgulanıyor. Suudi Arabistan'ın parası, Türkiye'nin teknolojisi, Pakistan'ın stratejik caydırıcılığı, üçünün birleşmesi ama daha da önemlisi üç ülkenin farklı coğrafyalara uzanması. Türkiye, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu, Suudi Arabistan, Körfez, Kızıldeniz, Arap Yarımadası. Pakistan, Güney Asya, Umman Denizi ve Hint Okyanusu. Böyle baktığımızda karşımıza yalnızca 3 ülke çıkmıyor. Karadeniz'den Akdeniz'e, Kızıldeniz'den Körfez'e, Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na uzanan geniş bir stratejik kuşak çıkıyor. Bu coğrafi tamamlayıcılığa özellikle dikkat çekiliyor. Peki ittifakın en büyük zayıflığı ne? Bu ittifakın güçlü olması için sadece büyük ordulara sahip olması yeterli değil elbette. Ortak komuta gerekiyor, ortak haberleşme gerekiyor, ortak istihbarat gerekiyor, silah sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi gerekiyor, lojistik gerekiyor, finansman gerekiyor ve en önemlisi kriz anında siyasi bir irade ortaya koymak gerekiyor. Bugün Türkiye'nin İran'la ilişkileri var. Pakistan'ın İran'la ilişkileri var. Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkileri dönem dönem yumuşayabiliyor. Türkiye'nin NATO sorumlulukları bulunuyor. Pakistan'ın Hindistan'la güvenlik sorunları var. Suudi Arabistan'ın Yemen dosyası var. Dolayısıyla yarın bir kriz çıktığında bu olay gerçekten anlaşmanın 5. maddesini tetikliyor mu sorusunun cevabı kolay olmayacaktır kuşkusuz. Bu nedenle ittifakın geleceği imzadan çok uygulama mekanizmalarına bağlı gibi gözüküyor. İttifaka temkinli yaklaşanların altını çizdiği diğer noktalara da bakalım isterseniz sevgili dinleyenler. Evet, bu noktadaki yaklaşımların önemli bölümü 3 noktada toplandığı gözlemleniyor. Birincisi, anlaşmanın operasyonel ayrıntıları yeterince net değil. İkinci yaklaşım ise 3 ülkenin askeri sistemleri ve doktrinleri arasında önemli farklılıkları işaret ediliyor. Bir diğer ise ittifakın gerçek bir askeri güç haline gelmesinin zaman alacak olmasının altı çiziliyor. Anlaşma sonrasında uluslararası basında çıkan kimi değerlendirmeler de bu nedenle yapıyı siyasi açıdan önemli fakat operasyonel açıdan henüz sınırlı bir oluşum olarak görüyor. Özellikle anlaşmanın NATO ile kıyaslandığı ancak askeri uygulama bakımından belirsizliklerin sürdüğü 3 ülkenin askeri sistemleri arasındaki birlikte çalışılabilirlik sorunlarının önemli olduğu vurgulanıyor. Bu anlaşmanın olumlu tarafına ilişkin neler dillendiriliyor peki? En önemli olumlu taraf bölgesel sahiplenme. Yani bölge ülkelerinin kendi güvenlik sorunlarını kendilerinin çözmeye çalışması. İkinci olumlu taraf caydırıcılık. Bir ülkeye saldırının maliyetini artırmak. Üçüncüsü ise savunma sanayi işbirliği. Eğer Türkiye'nin teknolojisi, Suudi Arabistan'ın finansmanı ve Pakistan'ın asgari kapasitesi ortak projelere dönüşürse ortaya ciddi bir savunma sanayi ekosistemi çıkabilir. Dördüncüsü ise stratejik özellik. Bölge ülkelerinin tek bir dış güce bağımlılığının azaltılması. Beşincisi ise diplomatik ağırlık. Üç ülkenin birlikte hareket etmesi krizlerde pazarlık güçlerini artırabilir. İttifak sonrası muhtemel risklere ilişkin neler söyleniyor peki? Birinci risk yeni bir bloklaşma. Eğer ittifak zamanla açık biçimde İran karşıtı veya İsrail karşıtı bir askeri blok olarak algılanırsa bölgedeki gerilim düşmek yerine artılabileceğinin altı çiziliyor. İkinci risk ise yanlış hesaplama. Bir tarafın attığı adım diğer iki ülkeyi istemedikleri bir krize sürükleyebilir. Üçüncü risk ise iç farklılıklar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın her konuda aynı dış politika çizgisini izlemesi beklenemez elbette. Dördüncüsü ise askeri entegrasyon sorunu. Farklı silah sistemleri, farklı komuta yapıları ve farklı doktrinler birlikte çalışmayı zorlaştırabileceğinin altı çiziliyor. Ve aşırı beklenti. İslami NATO kurulduğu söylemi gerçek kapasitenin önüne geçerse ittifak daha doğmadan hayal kırıklığına neden olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle en doğru yaklaşım ne küçümsemek ne de abartmak olmasa gerek bu ittifaka ilişkin yapılan değerlendirmelerde sevgili dinleyenler. Mekke Anlaşması bölgede yeni bir güç dengesi oluşturabilir mi? Evet, oluşturabilir ama bunun gerçekleşmesi için 3 şartın altı çiziliyor. Birincisi ittifakın kurumsallaşması. İkinci şart savunma sanayi ve istihbarat işbirliğinin derinleşmesi. Üçüncü şart ise yeni ülkelerin katılımı. Bu gerçekleşirse yeni bir güç merkezi oluşabileceğinin altı çiziliyor. Bu üçlü bölgede hem İran'a hem de İsrail'e hem de dış güçlere karşı daha bağımsız bir denge oluşturabilir. Fakat burada amaç herkese karşı savaşmak değil, tam tersine kimsenin bölgeyi kolayca savaş alanına çeviremeyeceği bir dengeyi kurabilmek, oluşturabilmek. Mekke Anlaşması Çin ve Rusya'ya mı yaklaştırıyor bu üç ülkeyi? Şu aşamada böyle bir sonuç çıkarmak için yeterli veri yok. Anlaşma daha çok bölgesel stratejik özellik arayışı olarak okunmalı. Türkiye'nin Çin ve Rusya ile ilişkileri var, evet. Suudi Arabistan'ın da Çin'le çok güçlü ekonomik ilişkileri bulunuyor. Pakistan'ın Çin ile stratejik ortaklığı var. Fakat bu üç ülkenin de Batı ile ilişkileri devam ediyor. Bu nedenle yeni yapı Doğu bloğuna katılmak değil, çok kutuplu dünyada daha fazla seçenek üretmek olarak okunabilir. Hindistan neden bu ittifakı kaygıyla izliyor peki? Çünkü Pakistan'ın ittifakta bulunması Hindistan açısından doğal olarak önem taşıyor. Üstelik Türkiye'nin Pakistan'la yakın askeri ilişkileri var. Suudi Arabistan'ın da Hindistan'la önemli ekonomik ilişkileri bulunuyor. Dolayısıyla Yeni Delhi'nin temel sorusu şu: bu anlaşma Pakistan'ın askeri kapasitesini mi artıracak yoksa yalnızca Orta Doğu güvenliğiyle mi sınırlı kalacak? Hindistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın ulusal güvenliği ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdiğini açıklamıştı. Bu da anlaşmanın artık yalnızca Orta Doğu meselesi olmadığını gösteriyor. Çünkü Pakistan'ın varlığı denklemi otomatik olarak Güney Asya'ya bağlıyor. Türkiye'nin NATO üyeliği ile Mekke Anlaşması çelişiyor mu peki? Bu da önemli bir soru. İlk bakışta iki farklı güvenlik sistemi gibi görülebilir. Ancak bir ülkenin birden fazla güvenlik ortaklığı içinde bulunması uluslararası sistemde olağan dışı değil. Asıl mesele yeni anlaşmanın NATO yükümlülükleriyle hukuken ve siyaseten nasıl uyumlaştırılacağı. Türkiye açısından bu konu özellikle önemli. Çünkü Ankara bir yandan NATO üyesi olarak Batı güvenlik sisteminin parçası olmaya devam ediyor. Diğer taraftan bölgesel güvenlik mimarisinin kurulmasında daha aktif rol üstleniyor. Bu nedenle Mekke Anlaşması'nı NATO'dan kopuş olarak değil, Türkiye'nin bölgesel güvenlik kapasitesini artırma çabası olarak okumak daha gerçekçi olacaktır. Evet, programımızı toparlarsak sevgili dinleyenler, Mekke Anlaşması'nın bugünkü haliyle NATO olmadığını söylemek gerektiğini bir kez daha altını çizelim. Ama aynı zamanda sıradan bir diplomatik metin olduğunu söylemek de doğru değil elbette. Çünkü ilk kez Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi üç önemli ülke kolektif savunma fikrini aynı güvenlik çatısı altında açık biçimde ortaya koyuyor. Bu üç ülkenin farklı güçleri var. İfade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan'ın ekonomik ve diplomatik ağırlığı, Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesi, Pakistan'ın stratejik ve nükleer caydırıcılığı, bunların ortak bir sistem içerisinde kurumsallaşması halinde ortaya yeni bir güç merkezi çıkabilir. Ancak bunun için sadece anlaşma yeterli değil. Kurumsallaşma gerekiyor, savunma sanayi işbirliği gerekiyor. Evet, İslam dünyasının bu üç önemli ülkesinin 7 Ağustos'ta Mekke'de attıkları imza, yarının bütün sorularına cevap vermiyor olabilir. Mekke Anlaşması gerçekten bir İslami NATO'nun çekirdeğine dönüşecek mi? Mısır bu yapının içinde yer alacak mı? İran bu yeni dengeye nasıl cevap verecek gibi? İşgal devleti karşısında daha koordineli bir güç merkezi oluşmasında nasıl etki ortaya koyacak bu ittifak? Bunların cevabını bugün vermek belki kolay olmasa gerek ama şunu söylemek mümkün. Mekke'de atılan imza yalnızca 3 ülkenin altına attığı bir imza değil, değişen Orta Doğu'nun yeni yön arayışının da önemli işaretlerinden biri olarak değerlendirmek gerekiyor bu anlaşmayı. Evet, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Bir başka Sınır Ötesi programında başka bir coğrafyanın, başka bir krizin ve belki de dünyanın geleceğini değiştirecek başka bir gelişmenin izini sürmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın, iyi akşamlar efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.